Ayrım 8. Sayfa 81. Hakkullah, yararı bir kişiye has olmayan haktır. Bu hakkın Allah'a nispeti, ihlali halinde doğacak tehlikenin büyüklüğü ve sağlayacağı yararın şumullü olması yüzündendir. Hakkullah 8 türdür. 1. Sadece ibadet olanlar. İman gibi. 2. Sadece ceza olanlar, hadler gibi. 3. Kısmen ceza olanlar, mirastan mahrumiyet gibi. 4. Kısmen ibadet, kısmen ceza olanlar, kefaretler gibi. 5. Kamusal mali katkı yanı olan ibadetler, fitre gibi. 6. İbadet yanı olan kamusal katkılar, öşür vergisi gibi. 7. Ceza yanı kuşku taşıyan vergiler, haraç gibi. 8. Sui generis haklar, ganimetlerin beşte birinin devlet için alınması gibi. Bu açıklama gösterir ki hakkullah tabiri alanı geniş bir tabirdir. Bu alanda din ile kanun iç içe geçmiştir. Kul hakkı dendiği yerde ise bireysel haklar söz konusudur. Genel kabul şudur. Allah hakları hiçbir ferdin tekelinde olmadan genel bir faydayla alakalı olan hükümlerdir. İbadetleri dışta bıraktığımızda Allah hakkı kamu haklarıyla adeta özdeşleşir. Ancak ibaha denilen ve kamusal özgürlükler olarak ifade edebileceğimiz bir takım hak grubu kul hakları içinde ele alınmadığı gibi Allah haklarına da dahil edilmemiştir. Fıkhın orijinal, sübjektif hak tanımına ulaşmak için kul hakkı terimine ağırlık vermek gerekecektir. Zira sübjektif hak temelde şahıslara izafe edilen yetkilerdir. Kul hakkı kavramı da bu şekilde şahısların sahip olduğu yetkileri ifadelendirmektedir. Bu perspektiften kul hakları kavramına yöneldiğimizde kul haklarının temelinin fertlere ait masalat ve menfaatler olduğunu, hukuk alanının incelendiği, hukukun süjesi olan şahıslara ait hakların kul hakkıyla paralel bir kavram mahiyeti taşıdığını görürüz. İşte bu şekilde hak kavramının hukuki bir tanımını yapmak için hukukun gerçek süjeleri olan şahıslara izafe edilen hakları esas almak gerekecektir. Bu yüzden öncelikle ve özellikle medeni hukuk ve daha geniş bir çerçevesi olan özel hukuk bağlamındaki hak kavramını tespit etmek, buradan hareketle de klasik literatürdeki hak anlayışına ulaşmak mümkün olabilir. Gerçekten de hak kavramının teknik anlamı medeni hukuk içinde çizilir. Diğer yandan Allah hakları da toplumun hakları, kamu hakları olarak ifadelendirildiğinden, temelde fertlere ait hakların toplamı olarak görülebilir. Bu bakımdan hak terimini ortaya çıkarmak için öncelikli olarak kul hakkı terimine ağırlık verilmelidir. Daha sonra da Allah haklarının arka planında duran kamu menfaatini ve ibaha, serbestlik kavramındaki kamusal özgürlükleri de bu terimin içine katmak gerekir. İslam hukukçuları bizim burada ele aldığımız şekliyle sübjektif hak kavramını teknik bir tanıma kavuşturma gayesinde olmadıklarından, fıkıhtaki hak anlayışını ve unsurlarını yansıtacak bir tanımı yukarıda verilerden hareketle bizim yapmamız mümkündür. Buna göre hakkı şöyle tanımlayabiliriz. Hükümlerin şahıslara tanıdığı ve koruduğu maslahatlardır. Hükümleri hukuk düzeni olarak değerlendirdiğimizde bunu hukuk düzeninin şahıslara tanıdığı ve koruduğu yararlardır şeklinde değiştirebiliriz. Bu tanım, Kara Avrupası hukuklarında kabul gören karma teorinin hak tanımına benzemektedir. Bu tanıma göre hak kavramının özü maslahattır. Maslahat, hukuk düzeni tarafından bir hükümle tanınır. Fertler bu hüküm doğrultusunda haklarını kullanırlar ve hakların ihlali halinde tüm hükmün yerine getirilmesi için dava açmak yoluyla haklarını himaye için harekete geçerler. Büyük usulcü Şatibi, fukahanın Allah'ın hakkı kavramından anladığını şöyle ifade etmektedir. İster tabidi, ister muallel, içtihada açık muamelat alanı olsun, mükellefin tercih hakkının olmadığı hükümlerdir. İslam hukuk literatüründe geçen Allah'ın hakkı kavramını bu gerçeği unutmadan değerlendirmek gerekir. Hadislerdeki Allah hakkı bireysel ibadet yükümlülüklerini ifade eden bir tarzda kullanılsa da fıkıhta kamu maslahatı doğrultusundaki yükümlülükleri içerir. Hanefi usulcüler Allah haklarını ibadet, ukubat yani ceza ve menüet yani vergi gibi üç temel kavrama indirgemektedirler. Allah hakkı taşıyan hükümler kamu düzeninin, genel ahlakın, kişilik haklarının ve dinsel değerlerin korunmasına yönelik olduklarından bu konulardaki yasak hükmü hiçbir şekilde ortadan kaldırılamaz. Böyle olunca da Allah haklarının söz konusu olduğu yerde yargıç, hiçbir şikayet beklemeden takibatını reysen yapar, tercih hakkı kullanamaz. Fethi Erdüreyni bu noktada Hazreti Peygamber'in ünlü gemi istiharesini gündeme getirmektedir. İslam peygamberinin sözleri arasında bir toplumu çöküş ve batışa götüren temel yanılgıya dikkat çeken bir gemi benzetmesi vardır. Hazreti Peygamber bu sözünde, toplumdaki haksızlık ve zulümlere önce sebep olan, sonra da buna seyirci kalan, servet ve refahla azmış odakların hazırladıkları felaketli tabloya işaret ederken, toplumu bir gemiye benzetmiştir. Herkesin bindiği ama birilerinin hoyratça yararlanıp geleceğini umursamadığı bir gemidir bu. Gemideki insanların bir kısmı üstte, güvertede seyretmekte, diğer bir kısmı ise altta, ambarda kümelenmiş bulunmaktadır. Üsttekiler mutlu, keyifli, nimet içinde bir gruptur ve bunlar alttakilerin içecek, kullanacak su isteklerine bize ne diyerek olumsuz cevap vermiş, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmemişlerdir. Bunun üzerine hem çaresiz kalan hem de öfke ve hınçla dolan alttakiler, ihtiyaçlarını gidermek için barındıkları ambar katından gemiyi delerek nehirden su alma hazırlığına girmişlerdir. Şimdi üsttekiler buna müdahale ederek geminin delinmesini önlemek yerine gaflet içinde yan yatmaya devam ederlerse gemi batacak ve sonuçta günahlılar da günahsızlar da suyun dibini boylayacaklardır. Gemi yüzdürmeye yarayan su gemiyi batıracaktır. Bu istiare yani eğretileme iki noktanın altını eşsiz bir isabetle çizmiştir. 1. Toplumdaki yıkıcı gelişmelere nimet ve refahla şımararak toplumun diğer kesimlerini unutan vurguncu, hazırcı, kodaman takım sebep olmaktadır. 2. Aynı takım ihmaller, horlanmalar yüzünden kin ve nefretle dolarak toplumu tahribe başlayan ve bir tür şer kuvvete dönüşen odaklar karşısında susmakta, zevk ve safa morfiniyle uyuşmuşluğu sürdürerek çöküş ve batışa seyirci kalmaktadırlar. Güneşin batışıyla doğuşu arasındaki çıkar ve hesaplarını her şeyin üstünde tutanlar, yani geminin üst katındakiler, ülkelerini kötü günlerin girdabına sürüklerler. Böyle bir toplumda günahın baş sorumluları şu dört zümreyi oluşturanlardır. Politikacılar, ülkenin gelir ve servetini komute eden iş ve para çevreleri. İç ve dış sömürü odaklarının güdümüne girmiş din temsilcileri. Ve nihayet ruhunu paraya ve güç odaklarına uyarlayarak kendi dünyasını ve insanını unutmuş sözde aydınlar. Bu dört grup verimli bir dayanışmayla çıkarlarını garantilemek için bin türlü oyun sergilemenin zevkini yaşarken, geminin su almaya başladığını söyleyen gerçek aydınları hayalperestlik, abartmacılık, aşırı idealistlik gibi ithamlarla susturmak yolunu seçerler. Unutmamalıyız ki insanın tüm haklarında aynı zamanda Allah'ın bir hakkı vardır. Allah'ın bu hakkı insanın hakkının ait olduğu yere ulaştırılmasına ilişkin ilahi emirdir. Hanefi fıkhının büyük isimlerinden Fahrül İslam Pezdevi hakları şöyle sınıflandırmaktadır. 1. Allah'ın hakları. 2. Kulların hakları. 3. Bu iki hakkın birleştiği haklar. 4. Allah hakkının ağırlıklı olduğu haklar. 5. Kul hakkının ağırlıklı olduğu haklar. Hakkın menşei nedir? Fıkhın genel kanısı bu menşein hükm-i şer'i olduğu merkezindedir. Kur'an'ın hürriyet ve hak konusundaki ezeli mukavele anlayışı dikkate alındığında, hakkın menşeinin insan-Allah arası bir mukavele olduğunu düşünmeden edemeyiz. Hakkın menşeinin birey olduğunu söylemek, daha baştan toplumu ikincil duruma getirip bireyin egoizmine yol açmak olarak düşünülmüştür. Oysaki toplumun çekirdeği ve devlet gücünün esas kaynağı da bireydir. O halde hakkın menşeinin birey olduğunu söylemek, toplumu ferde feda etmek değildir. Tarih, bireyi hakkın menşei olmaktan çıkaran sistemlerin sadece zorbalık ve dehşet getirdiğini göstermektedir. Kur'an, bireyin hakkın menşei yapar, ancak ona kullandıracağı hakkı onun iradesine göre değil, maslahata yani kamu yararına göre kullandırır. Hükm-i şerri, hakkın menşeinden çok hakkın ilanıdır. Hakkın menşei, hükm-i şerri olunca, hak konusunda esas olan da hakkın takyidi olacaktır. Bize göre hakta esas olan takyid yani kayıtlama değil, tebyin yani bildirme olmalıdır. Çünkü takyidi getiren de ferttir. Devlete, kanun koyucuya o yetkiyi veren de ferttir. Fert kendini selamete almak için kendi eliyle kendini kayıtlıyor. Ama merkez daima ferttir. Kur'an, ferdin merkezliğini ifade eden birçok ayet barındırdığı halde, toplum veya devleti merkez gösteren bir ima bile taşımaz. Demek oluyor ki, dinciliğin ve genel anlamda din sınıfının, Allah'ın hakları tabirini ibadetlere sıkıştırıp, birkaç rekat namazla hac veya umre seyahatini hakkın ifası olarak lanse etmesi, kamu haklarının tümünün Allah hakları olduğunu görmezlikten gelmesi temelde din dışıdır. Dini insan hakları aleyhine kullanmaktır. Allah ile aldatmadır. Mefsedeti aşmanın önceliği ilkesi. İslam, fıkıh metodolojisinin temel kavramlarından biri olan mefsedet, fesat yani bozgun, zarar, hak ihlali kökünden türemiş bir sözcüktür ve karşıtı maslahat terimidir. O halde maslahata zarar veren, maslahatın işletilmesine, elde edilmesine engel olan her şey mefsedettir. Mefsedet yerine bazen mazarat tabiri de kullanılır. Bunun içindir ki biz, Kur'an'daki zarar mescidi tabirini mefsedet mescidi olarak da anmaktayız. Peki, maslahat nedir? İnsan lehine tüm yararların elde edilmesi veya tüm yararlar anlamında bir fıkıh terimi olan maslahat, daha çok kamu yararı anlamında kullanılmaktadır. Dinin maksadı yani amaçları veya zaruriyat yani olmazsa olmazları denen temel amaçların yani beş asli değerin can, nefs, akıl, nesil, din yani inanç ve mal bunların korunmasına yönelik eylemlerin tümü maslahattır. Bu beş değerin zarar görmesine sebep oluşturan her eylem ve kavramda mefsedettir. Maslahat-mefsedet ilişkisinde usulü fıkıh dediğimiz metodolojinin tespit ettiği en hayati ilke şudur. Mefsedetin defedilmesi menfaatin celbinden evladır. Bunun açık anlamı şudur. Bir konuda mefsedetle menfaat yan yana geldiğinde mefsedetten kaçınmak esas olmalıdır. Mefsedetin oranı önemli değildir. Mefsedet söz konusu olduğunda, mefsedetin miktarına bakılmaksızın hüküm mefsedetin ortadan kaldırılması veya mefsedetten gelecek zararın bertaraf edilmesi yönünde verilmelidir. Kur'an bu anlayışını örnek olarak iki konuda hayata geçirmiştir. 1. Uyuşturucunun, örneğin şarabın yasaklanmasında. 2. Sahte dinden ürkerek dini günlük hayatına sokmayan ama Allah'a imanını koruyanların ebedi kurtuluşlarının garanti edilmesinde. Birinci şıkta durum şu. Kur'an şarabı yasaklayan ayetinde şöyle diyor. Sana şarabı ve kumarı sorarlar. De ki, bu ikisinde büyük bir günah vardır. İnsanlar için yararlar da vardır. Ama onların kötülüğü yararlarından çok daha büyüktür. Bakara Suresi 219. ayet. Çok ilginçtir. Yasaklanan bir maddenin olumlu yanından söz edilirken çoğul bir kelime, menafi yani yararlar kullanılmış, olumsuz yanı için tekil bir sözcük, isim seçilmiştir. Yani burada bir maddede birden çok menfaatle bir mefsedet birliktedir. Ve Kur'an yukarıda değindiğimiz ilkeye uygun olarak mefsedeti hükümde esas alıp şarabı yasaklamıştır. Menfaatin çokluğu yasaklamaya engel kabul edilmemiştir. Böylece menfaat-mefsedet ilişkisi konusunda temel ders verilmiştir. Benzeri yaklaşım, Allah'a inanıp da dinsel yaşantıdan uzak duran, dini hayatına sokmayan insanların sahte dine bulaşmamaları durumunda elde edecekleri menfaati, bulaşacakları ve alet olacakları mefsedetlerle birlikte değerlendirerek dinsel yaşantıdan uzaklık pahasına Allah'a imanı esas almıştır. Çünkü sahte bir dini yaşamakta bir biçimde ısrar, insan yaratılışını isyan ettirerek insanı ateizme götürebilir. Kur'an, ateizme veya din adı altında şirke gidiş mefsedetini göze almak yerine dinin günlük hayattan çıkarılmasını tercih etmektedir. Deizmin esası da zaten bu tercihtir. Kur'an'ın bu gerçeği görmemesi olası değildir. Düşünelim. Samimi dürüst bir adam, din temsilciliğine soyunmuş ekiplerin dayattıkları dini yaşamak istiyor. Bakın bu kişi nelerle karşılaşacak. İmandan başlayalım. Önüne iman şartları diye bir tablo konacak. Bu tabloda kadere iman diye bir şart da var. Tamamen uydurma bir şart. Emevi'nin kitleyi boyunduruk altında tutmak için uydurduğu hadislerle dine soktuğu bir şart. Ayrıntıları için bizim Kur'an'ın Temel Kavramları adlı eserimizden kader maddesine bakılmalıdır. İman şartları içine sokulmuş bu yalan şart yanında öteki şartlara da bir yığın kir ve yalan bulaştırılmıştır. Mesela, peygamberlere iman şartı o mübeccel insanları ilahlaştırmak suretiyle şirk aracı yapılmış. Kitaba iman, bir ölüler kitabına imana dönüştürülmüş. O kitabın okunmasını temel ibadet yapan buyruklar yok sayılmış. O kitabın tercümesiyle namaz kılınamayacağı yalanı uydurulmuş, yani kitap Arapçılığa araç yapılmış. Gelelim ibadetler alanına. Bu alan tam bir faciadır. Şirk dinini bile utandıracak yalanlar, sahtelikler, riyakarlıklar bu alanı adeta istila etmiştir. Bu istilalar yoluyla din bir Emevi saltanat ideolojisine dönüştürülmüştür. İslam'ın mabedinden o dinin peygamberinin ehli beytine lanet okutulup cemaate amin çektirilmiştir. Cami sadece dine sonradan sokulan bidatlarla doldurulmuş, açık şirk unsurlarıyla da kirletilmiştir. Peygamberin hayatı boyunca 2 rekat kıldığı cuma namazı 16 rekata çıkarılarak dayatılmıştır. Vakit namazlarına sünnet yaftası altında bundan geri kalmayacak zamlar yapılmıştır. Peygamberin okuduğu hutbenin şekli, yeri, Emevi hesaplarına göre değiştirilmiştir. Sünnet namazlar, teravih gibi uydurma namazlar farzlaştırılıp camiye sokularak sahte bir din vücuda getirilmiştir. Dahası camiler birer zarar mescidine dönüştürülerek insan haklarının, helal lokmanın, sevginin hançerlendiği, kinin, saldırının, hatta yer yer terörün mayalanıp kotarıldığı bir çete hücresine dönüştürülmüştür. Camilerden yürütülen talanın rakamı milyar avro veya milyar dolarlarla ifade edilmektedir. Örnekler bitmez. Şimdi az önce bahsettiğimiz samimi ve dürüst insan, din diye bunu mu yaşayacak, din kardeşim diye bu adamları mı kucaklayacak, cennete gideceğim diye bu yolu mu izleyecek? Vicdanı ve aklı çürümemiş bir adama bunu kabul ettirebilir misiniz? Bundan da önemlisi, böyle bir şeyi Kur'an'a kabul ettirebilir misiniz? Cevap vicdanen de, dinen de, aklen de hayır olmalıdır ve olmaktadır. İşte tam bu noktada Kur'an devreye girerek az önceki kahra uğramış samimi adama şunu söylüyor. Bu olup bitenlere bakarak Allah'a imanını zedeleme. Allah'a inan, güven. Bu iman ve güvenini sağlam ve sabit tutarsan, seçimin ebedi kurtuluşun benim taahhüdüm altındadır. Merak etme. Ayrım sonu. Sayfa 91.